1. Sazdamlı küçük köy evinin mutfağında ana kamış iskemlesini toprak ocağın başına çekmiş, ocağın ağzından içeri ustalıkla kuru sazlar atmaktaydı. Ateşin üzerinde büyük bir demir tencere vardı. Ateş yeni tutuşmuş olduğu için ana kah bir dal, kah bir avuç yaprak, kah biraz daha kuru saz atarak alevleri besliyordu. Bu sazları geçen güz civar yamaçlardan kendisi toplayıp kurutmuştu. Mutfağın köşesinde ateşe sokulabildiği kadar sokulmuş, pek ihtiyar, pek cılız ve buruşuk bir kadın oturmaktaydı. Üstüne geçirmiş olduğu yamalı mavi yeldirmenin altından içindeki parlak kırmızı pamuklu hırkanın uçları görünüyordu. Gözleri hastalıklı olduğu için göz kapakları birbirine yapışmış, yarı kör gibiydi. Ama kirpiklerinin arasından seçebildikleri ona yetiyordu. Bu sırada ihtiyar kadın, ananın o güçlü ve becerikli elleriyle ocaktaki alevleri besleyip parlatışını seyretmekteydi. Çökük, dişsiz ağzından hafifçe ıslık gibi çıkan bir sesle ''Dikkat et, ateşi pek besleme'' dedi. Kala kala bir demet çırpımız kaldı. Yoksa iki mi? Bahar geleli daha şurada kaç gün? Otların kesilecek, boya gelmelerine daha çok var. Ben de işte gördüğün gibiyim. Bir daha dışarı çıkıp da ateşlik çalı çırpı toplayacak gücüm kalmadı. Kimsenin işine yaramaz acuzenin biri olup çıktım işte. Gayrı ölsem daha iyi. Koca karı bu sözleri günde kaç kez söyler durur. Her seferinde de gelinin şimdi verdiği cevabı vermesini beklerdi. Deme öyle koca nene. Sen olmasan biz tarladayken kapıyı kim bekler? Göle düşmesinler diye kim göz kulak olur çocuklara? Sen olmasan bizim halimiz nice olur? Bu sözleri duyan koca nene hızlı hızlı öksürüyormuş gibi yaptı ve öksürüğünün arkasından kısık sesle ''Orası öyle, onu yapıyorum.'' diye zorla konuşabildi. Bu zamanda kapıyı hiç gözden ayırmamak gerek. Vakitler pek kötü oldu. Hırsızlar, uğursuzlar aldı. Yürüdü. Hele bir yanılıp buraya gelsinler, öyle bir kıyametleri koparırım ki. A kızım, ama benim gençliğimde böyle değildi ortalık. Akşam tırmığını tarlada unutsan, sabaha bıraktığın yerde bulurdun. Yaz geldiği zaman da hayvanı kapının dış halkasına bağlardık. Sabah bakardık olduğu gibi duruyor. Sonra. Genç ana, gerçi ara sıra saygısızlık olmasın diye gülüyor ve demek öyleydi ha kocanine diyordu. Ama aslında bütün gün ara vermeden çene çalan koca karının sözleri bir kulağından girer, öbür kulağından çıkardı. O kocamış, çatlak ses habire konuşa dursun, genç ana yine kendi düşüncelerine dalmıştı. Yakacak derdini, acaba elimizdekiler şu bahar mevsimine çıkarır mı diye düşünüyordu. Tohumlar bir ekilse, ondan sonra çıkıp bıçağıyla ağaçlardan dal kesmeye, yerden öteberi toplamaya vakti olurdu. Gerçi mutfak kapısının hemen dışında aynı zamanda döven, yeri olarak kullanılan küçük avlunun dibinde iki deste pirinç sapı duruyordu. Desteler yüz yuvarlak bağlanmış ve yağmurdan, kardan korunmak için balçık bir dam altına yerleştirilmişti. Gel gelelim pirinç sapı yakmak nerede, onlar nerede? Ancak kentlilerin gücü yeterdi pirinç sapı yakmaya. Ana ile erkeği bugünlerden bir gün sapları sırık ucunda büyük demetler halinde kasabaya götürecek ve halis gümüş para karşılığı satacaklardı. Ana kendi elindeki işe vermiş, ocağa azar azar saz atıyordu. Ateşin ışığı yüzüne vurmuştu. Güçlülüğü gösteren ablakça bir yüzdü bu. Dolgun dudaklıydı, teni güneşten, rüzgardan iyice yağızlaşmış, iyice esmerleşmişti. Kara gözleri ocağın ateşinde ışıl ışıldı. Kaşlarının altından dümdüz bakan duru duru gözler. Güzel değil ama ateşli, iyi bir yüzdü bu. Bakınca işte çabuk kızan bir kadın derdiniz. Ama kocasına, çocuklara karşı sıcakkanlı. Çatısının altındaki acuzeye de iyi bakıyor. Koca karı habire konuşmaktaydı. Oğluyla gelini tarlada çalışmak zorunda oldukları için bütün gün iki çocukla evde yalnızdı. Bu yüzden de akşam oldu mu çok sevdiği gelinine söyleyecekleri bitmek bilmezdi. İhtiyar hırıltılı sesi bir türlü kesilmiyor, sözlerine ara sıra ocaktan tüten duman yüzünden öksürdükçe biraz ara veriyordu. Eskiden beri söylerim. Erkek kısmının karnı acıktı mı, hele benim oğul gibi genç, gürbüz bir adam, şehriyenin içine bir yumurta kırarsın. Sonra ihtiyar ses biraz daha yükseldi. Ocak yakan analarının omzuna asılmış duran iki çocuğun sızıldanmasıyla başa çıkmak ister gibi. Fakat ana durgun, sakin bir yüzle ara vermeden işine devam ediyordu. Çocuklarının, oğluyla kızının vızıltısını ve o susmak bilmeyen kocamış sesi hiç duymazmış gibi serin kanlı duruyordu ana. Yine de içinden "Biraz geç kaldım bu akşam." diye düşünüyordu. Baharın toprak işi çok oluyordu. O da en son fasulye sırasını da ekip bitirmek için geç kalmıştı. Bu ılık günler, bu çiğ dolu, yumuşak, nemli geceler. Bunlardan elden geldiğince yararlanmak gerek diye ana en son fasulye sırasının karığını da toprakla örtmüş, öyle gelmişti. Hemen daha bu geceden o kupkuru fasulye tanelerinin içinde hayat kımıldaşmaya başlamıştı. Bu düşünce bir huzur verdi anaya. Evet, ektikleri tarlaların nemli, ılık toprağı için gizli bir hayatla kaynaşmaya başlayacaktı bu gece. Erkeği hala orada çalışıyor, karıkların toprağını çıplak ayaklarıyla sıkı sıkı bastırıyordu. Tarlaların ötesinden çocukların kendini çağıran sesi gelince ana erkeğini bırakmış, aceleyle eve dönmüştü. Geldiğinde karınları acıkmış olan çocuklar kapıda onu bekliyor, ikisi de ağlıyorlardı. Oğlan usul usul, için için yaşsız gözlerle ağlıyor, kızsa hem hışkırıyor hem de elini ağzına sokmuş emiyordu. Koca karı onları bir süre oyalamıştı ama çocukların avunacak güçleri kalmamıştı. İhtiyar da sonunda onları oluruna bırakmıştı. Ana gelince çocuklara hiç sesini çıkarmadı. Yalnızca bir kucak çırpı almak için duralayarak dosdoğru çarçabuk ocak başına gitti. Ama çocuklar için bu yeterli bir işaretti. Oğlan ulumasını kesti ve 5 yaşının bütün hızıyla anasının ardından koştu. Kız da elinden geldiğince onun peşine düştü ama daha 3 yaşına basmamış olduğu için pek koşamıyordu. Tenceredeki aş şimdi kaynamaya başlamış, tahta kapağın altından mis gibi kokan dumanlar tütüyordu. Koca karı kokuyu derin nefeslerle içine sindiriyor ve dişsiz ihtiyar damaklarını emiyordu. Ocaktaki alevler tencerenin demir dibini yalıyor, çıkacak yol bulamayınca dışarı fırlayıp koyu bir duman olarak küçük odayı basıyordu. Ana geri çekildi, küçük kızı da geri çekti. Ama keskin duman çocuğun gözlerine kaçmıştı bile. Kız kirpiklerini kıpırıştırıp pis elleriyle gözlerini ovuşturarak ağlamaya başladı. O zaman ana her zamanki çabuk, kesin tavrıyla ayağa kalktı, çocuğu kucaklayıp mutfak kapısının dışına çıkardı. "Hele sen dur burada, minik kız," dedi. "Her seferinde şu duman gözlerini yakar, her seferinde sen de kafanı dumana sokmaktan geri kalmazsın." "Ya, öyledir," diye söze başladı. "Her zaman derim, onca yıl ocak başına oturtup ateş yaktırmasalardı, şimdi benim de böyle gözlerim yarı kör gibi kalmazdı. Gözümü çıkarıp bu duruma sokan dumandır, duman." Ama ana bu ihtiyar sesi işitmedi bile. Kulağı kızının sesindeydi. Çocuk yere oturmuş haykırarak gözlerini ovuşturuyor, gözlerini açmaya çabalıyordu. Doğru, çocuğun gözleri hep kızarıp hep akıntılıydı. Ama biri çıksa da anaya, "Çocuğun gözlerinde hastalık var değil mi?" diye sorsa, ana "Bir şeyciği yok" diye cevap verirdi. Ocakta saz yanarken dumanın içine kafasını sokmaktan bir türlü vazgeçmiyor da ondan. Ama çocuğun ağlaması ananın içini eskisi gibi burkmaz olmuştu son günlerde. Şimdi işi başından aşkındı. Çocuklar da birbiri ardına gelmeye başlamışlardı. Oğlu ilk doğduğu zaman ağlamasına anasının hiç içi dayanamazdı. O zamanlar ona çocuklar ağladığı zaman anaların ne yapıp yapıp çocuğu susturması, avutması gerek gibi gelirdi. Onun için de oğlu ağlamaya başladığı zaman elinde ne işi varsa bırakır, meme ev verirdi. Bu sefer de işine bu kadar çok ara veriyor diye erkeği kızar, ona bağırırdı. Ne demek? Her seferinde böyle yapıp her işi benim başıma mı yıkacaksın? Dur bakalım, doğurmaya daha yeni başladım. 20 yıl boyunca sen birini bırakıp öbürünü emzirirken ben bu işe boyun mu eğeceğim? Varlıklı adam karısı değilsin ki doğur doğur emzir. Hizmeti de aylıkçılar görsün. Ana da ona baş kaldırmaktan geri durmazdı. Çünkü ikisinin de yaşları genç, kanları deliydi. Ana, çektiklerimin azıcık olsun karşılığını görmeyecek miyim yani? Diye haykırdı. Senin tarlaya benim gibi aylarca yüklü gittiğin var mı? Hiç doğum sancısı çektiğin var mı? Yo, sen eve gidince yan gelip dinlenirsin. Ama ben eve gelince ha bakalım yemek yap, çocuğa bak, bir de koca karıya laf anlat. Onun nazını çek. Böylece bir zaman bağırışa çağrışa kavga ederlerdi. Sonunda ne biri baskın çıkar ne öbürü yenilirdi. İkisi de birbirinin dengiydi çünkü. Ama bu emzirme davası hiçbir zaman uzun sürmezdi. Ananın memelerindeki süt çok geçmeden kesiliverirdi. Çünkü sağlam, sağlıklı inekler gibi çarçabuk gebe kalma huyu vardı. Geçen yaz düşüp de sobanın sivri yerine çarptığı zaman bir çocuk düşürmüştü ama işte şimdi yine gebeydi. Ne yaparsın? Çocuklar artık ellerinden geldiğince kendi yağlarında kavrulsunlar. Ağlarlarsa bırak ağlasınlardı. Onları emzirecek sütü yoktu artık. Karınlarını, anlarını gelip yemek pişirince doyurmaya ister istemez alışacaklardı. Ana böyle konuşuyordu ama aslında yüreği sözlerinden daha yufkaydı ve çocuklarının çağırdığını duyunca yine koşup gelirdi. Ocaktaki tencere ateşin üstünde biraz daha kaynayıp odanın dumanına mis gibi pişmiş pirinç kokusu karışınca ana baktı, bir tas alıp getirdi. Önce koca karının yemeğini verdi. Haşlanmış pirinç dolu tası hepsinin oturup kalktıkları büyük odadaki masanın üstüne koydu. Ninesinin çenesi hala işliyordu. Hele pirinç içine biraz da bezelye karıştırdın mı? Öyle ağzına layık bir lezzet verir ki tadına doyum olmaz.